Ayrım 4.
Herkese ağacı kimin kestiğini sordu. Onlar da Sidor'u gösterdiler. Kahya eli yüzü kanlar içinde kalana kadar onu dövdü. Az ağaç kestiği için Vasili'yi de kırbaçladı, sonra çekip gitti. Akşam olunca köylüler bir araya geldiler, Vasili konuşmaya başladı. Anmadı halk, insan değil, serçe sürüsü mübarekler. Hakkımızı savunacağız, çiğnetmeyeceğiz diye bağırıp çağırmıştınız. Fakat herif gelince hepiniz sus pus oldunuz. Serçeler de Şahin hakkında sizin gibi konuşurlar. Savaşacağız, dövüşeceğiz, kendimizi müdafaa edeceğiz derler. Fakat Şahin gelince kaçacak delik ararlar. Şahin serçelerden birini kapıp götürür. Neden sonra serçeler meydana çıkar, cik cik diye ötüşür ve içimizden biri yok olmuş, acaba kim? Ah falan serçe yok. Neyse, o zaten bunu hak etmişti derler. Kahya Sidor'u döverken öne atılıp onu temizlemeliydiniz. Halbuki siz bir yandan dövüşeceğiz, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz diyorsunuz, diğer yandan da herifi görünce kaçacak delik arıyorsunuz. İşte bu şekilde köylüler sık sık bir araya geliyor, Kahya'yı temizlemekten konuşuyorlardı. Kahya, Paskalya'dan bir hafta önce köylülere Paskalya haftası içinde bey için yulaf ekmelerini istedi. Paskalya haftasında çalışmanın günah olduğuna inanan köylüler Vasili'nin kulübesinin arkasında toplanıp şöyle konuştular. Herif Allah'ı bile unutmuş. Bu adamı gebertmeli doğrusu. Bizler zaten ölmüşüz. O sırada Pyotr Mihayev de oradaydı. Sessiz sakin bir adam olan Mihayev onlarla aynı fikirde değildi. Konuşulanları dinledikten sonra dedi ki, büyük bir günah işlemek üzeresiniz. Doğrusu bir insanı öldürmek çok kötü bir şey. Başkasını öldürmek kolay ama sizin nefsiniz ne olacak? Eğer o kötülük yapıyorsa bu kötü bir insan olduğu için bize sabretmek düşer. Vasili bu sözlere kızarak şöyle karşılık verdi. Be birader, sen de bir şey öğrenmişsin, hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Doğru, insan öldürmek günahtır. Bunun günah olduğunu elbet bizler de biliyoruz. Fakat bu insandan insana değişir. Elbette iyi bir insanı öldürmek günahtır. Fakat böyle bir köpeğin gebertilmesini Allah da ister. İnsanları kurtarmak için kuduz köpekleri öldürmezler mi? Bunun gibileri öldürmemek daha günah. Bu herif daha ne zamana kadar insanlara işkence edip duracak? Biz insanların iyiliği için cinayet işleyeceğiz. Böylece insanlar bize minnettar kalacak. Eğer onun yaptıklarına boyun eğer ses çıkarmazsak bu herif hepimizi gebertir. Mihayet sen boş laf konuşuyorsun. Mübarek bayram günü çalışınca günah işlemiş olmayacağız mı sanki? Sanki o gün sen çalışmayacak mısın? Mihayet, niçin çalışmayacakmışım? Eğer çift sürmemi emrederse sürerim. Kendim için sürmüyorum ya. Allah kimin günah işlediğini bilir. Biz Allah'ı unutmayalım yeter. Eğer kötülüğü kötülükle yok etmek gerekseydi Allah bize bir kanun verirdi. Böyle olmadığına göre Allah bunun için başka bir yol göstermiştir. Kötülüğü kötülükle yok etmeye çalışırken kötülük senin de içine işleyecek. İnsan öldürmek kolay bir iş ama ruhun kanla kirlenmesi... Kötü bir adamı öldürüp kötülüğü yok ettim sanırsın. Bir de bakarsın ki kendinde daha fazla kötülük var. Yok, eğer böyle yapmaz da kötülüğe boyun eğersen kötülük de sana boyun eğer, dedi. Köylüler yine anlaşamadılar. Bir kısmı Vasili'nin görüşüne katılıyor, diğer kısmı Mihayiç'in dediği gibi sabretmeyi doğru buluyordu. Köylüler Paskalya'nın ilk günü bayram ettiler. O günün akşamı muhtar ve katipler Mihail Semyonich'in yani Kahya'nın emrini köylülere duyurdular. Yarından başlayarak herkes yulaf ekecekti. Muhtar ve katipler beraberce tüm köyü dolaşarak herkes nerede, ırmağın arkasında mı, yol kenarında mı çalışacağını söyledi. Köylülerin buna çok canı sıkıldı. Fakat emre boyun eğmekten başka ellerinden bir şey gelmiyordu. Sabah olur olmaz kara sabanları alıp tarlaları sürmeye başladılar. Kilisede Paskalya töreni yapıldığı, her yerde bayram edildiği bir sırada köylüler tarla sürüyorlardı. O gün Kahya yatağından çok geç kalktı. Şöyle bir etrafa baktı. Karısının ve dul kızının bayram için eve gelmiş olduğunu gördü. İkisi bayramlık elbiselerini giyip hazırlanınca uşak onları arabayla kiliseye götürdü. Onlar kiliseden dönünce uşak semaveri hazırladı. O sırada Kahya da geldi. Oturup beraberce çay içtiler. Kahya çayını içtikten sonra piposunu yakıp muhtarı yanına çağırttı. Köylülere işe koştun mu? Evet efendim. Herkes çalışıyor mu? Hepsi de çalışıyor efendim. Onları kendim götürdüm. Götürmeye götürdün ama Sürüyorlar mı bakalım, git bak. Onlara öğleden sonra geleceğimi söyle. İki sabanın bir dönüm arazi sürmesini istiyorum. Ayrıca iyi de olmalı. Yaptıkları işte bir hata görürsem bayram mayram demez pataklarım. Baş üstüne efendim. Muhtar tam gidecekken kahi onu durdurdu. Bir şey söylemek istedi. Uzun bir duraklama ve bocalamadan sonra baklayı ağzından çıkardı. Bak muhtar, bu haydutların benim hakkımda ne düşündüklerini, kimin küfrettiğini, kimin ne söylediğini bana bir bir anlatacaksın. Anlıyor musun? Ben bu haydutları iyi bilirim. Hiçbiri çalışmak istemez. Hep dinlenmek isterler. Yiyip gezmekten başka hiçbir şey düşünmezler. İş gecikecekmiş, ekim vaktine yetişmeyecekmiş. Böyle şeyler onların umurunda bile değil. Anlıyor musun? Sen konuşulanları can kulağıyla dinle ve bana söyle. Benim bunları bilmem lazım. Haydi git. Dikkatli ol biraz. Bana her şeyi olduğu gibi anlatacak, hiçbir şeyi gizlemeyeceksin ha. Muhtar kahyanın yanından ayrıldı, atına binip köylülerin çalıştığı tarlaya gitti. Kahyanın karısı konuşulanları dinlemişti. Kocasının yanına koşup onlara karşı biraz iyi davranması için yalvardı. Yumuşak tabiatlı, iyi kalpli bir kadındı. Mümkün olduğu kadar kocasını yatıştırmaya çalışır, köylüleri müdafaa ederdi. Kocasına dedi ki, ''Kuzum, ne olursun sana İsa adına yalvarıyorum. Bu mübarek Paskalya bayramında günaha girme, köylüleri serbest bırak.'' Kahya karısının sözlerine yalnızca güldü ve ''Çoktandır dayak yemiyorsun galiba. Onun için cesaretin artmış. Başkalarının işine niçin burnunu sokuyorsun?'' diyerek onu azarladı. ''Kuzum, sana dair kötü bir rüya gördüm. Ne olur köylüleri serbest bırak. Bak sana söylüyorum, kapa çeneni. Çok yağlı yemek yediğin için midir nedir? Artık kırbaçtan korkmuyorsun. Aklını başına topla.'' Kahya sinirlenip yanmakta olan piposunu karısının dişlerine vurdu. Onu oradan kovdu ve sofrayı kurmasını emretti. Yemekte pelte, börek, lahana çorbası, domuz kızartması ve sütlü erişte yedi. Üstüne de tatlı bir börek aldı ve vişne likörü içti. Sonra aşçı kadını çağırıp kendisine şarkı söylemesini emretti. Kendisi de bir gitar alıp ona eşlik etti. Kahya'nın keyfine diyecek yoktu. Gitar çalıyor, aşçı kadınla gülüp eğleniyordu. Tam o sırada muhtar içeriye girdi ve gördüklerini olduğu gibi anlatmaya başladı. Kahya sordu. Nasıl? Tarlayı sürüyorlar mı? Söylediklerimi zamanında yapabilecekler mi? Yarısından çoğunu sürmüşler. Hata var mı? Görmedim, iyi çalışıyorlar. Toprak tavında mı? Oldukça iyi. O kadar yumuşak ki, kına gibi. Kahya biraz sustuktan sonra, söyle bakalım, benim hakkımda ne söylüyorlar? Sövüp sayıyorlar mı? Diye sordu. Muhtar ezilip büzüldü, kızardı fakat Kahya gerçeği olduğu gibi söylemesini emretti. Haydi her şeyi söyle. Söyleyeceklerin sana değil onlara aittir. Gerçeği söylersen seni memnun ederim. Söylemezsen artık gerisini sen tahmin et. Ben adamı döverim, anladın mı? Hey Katyuşa, şuna bir bardak vodka ver de biraz cesaretlensin. Aşçı kadın muhtara vodka getirdi. Muhtar onların bayramını kutladı ve vodkayı içti. Sonra ağzını silip konuşmaya başladı. Kendi kendine, herkes onun aleyhinde konuşuyorsa bunda benim ne kabahatim var? Madem ki ısrar ediyor, ben de gerçeği söyleyeyim diye düşündü ve bütün cesaretini toplayarak konuşmaya başladı. Şikayet ediyorlar efendim, şikayet ediyorlar. Ne diyorlar söyle. Allah'a inanmıyor diyorlar. Kahya gülerek sordu. Bunu kim diyor? Kim olacak, herkes. Senin için o şeytanın yolunda gidiyor diyorlar. Kahya yine güldü. Bu iyi bir şey. Sen bir bir anlat canım. Her biri ayrı ayrı ne diyor? Mesela Vaska ne dedi? Muhtar köylülerin adlarını vermek istemiyordu. Fakat Vaska ile araları ne zamandan beri açıktı. Şöyle başladı konuşmasına. Vasili herkesten fazla sövüp sayıyor. Ne dedi söylesene be. Söylenmesi güç efendim. Ölümden de kaçamaz ya diyor. Güzel. Şimdiye kadar niçin beklemiş öyleyse? Cesareti mi yok? Ya Trişka köpeği ne dedi? Hepsi de kötü şeyler diyorlar efendim. Ne diyorlar? Söylediklerini tekrarlamak bile kötü. Ne diye kötü olsun canım? Söyle gitsin. Korkacak ne var? Onun karnı yarılacak. Karnının içinde de ne var ne yok hepsi dışarı çıkacak diyorlar. Bu Kahya'nın çok hoşuna gitmişti. Yine güldü. Görürüz bakalım. Kimin karnındakiler önce dökülecek? Bunu kim söyledi? Trişka mı? Aslında herkes ağzına geleni söylüyor. Küfürler, tehditler almış başını gidiyor. Ya Piotr ne dedi? O serseri de herhalde küfrediyordur. Hayır efendim, Piotr küfretmedi. Acaba niçin? Tüm köylüler içinde yalnızca o hiçbir şey söylemiyor. Tuhaf bir adam. Ben de o adama hayret ettim doğrusu. Ne yaptı ki? Ne mi yaptı? Tüm köylüler ona şaşıyorlar. Söyle bir canım, ne yaptı? Çok tuhaf bir şey. Onun yanına gittim. Türk'ün tepesinin kenarındaki yamaçta çift sürüyordu. Yanına yaklaşınca şarkı söylediğini, sabanın üzerinde bir şeyin parladığını gördüm.
Sonra?
Sonrası efendim, biraz daha yaklaşınca bir de baktım ki sapanın üzerinde 5 kapiklik bir mum yanıyor. Rüzgardan falan da sönmüyor. O ise yeni bir gömlek giymiş, hem Paskalya ilahileri söylüyor hem de tarla sürüyor. Sapanı oradan oraya dolaştırdığı halde mum sönmüyor. Bütün bunlar gözlerimin önünde oldu fakat mum sönmedi.
Peki ne dedi?
Hiçbir şey demedi. Beni görünce bayramımı kutladı ve ilahi söylemeye devam etti.
Onunla konuştun mu?
Konuşmadım fakat o sırada köylüler gelip onunla dalga geçtiler. Ona Paskalya günü çalıştığın için Allah günahını hiç affetmeyecek dediler.
Ya o ne dedi?
O yalnızca dünyada barış, insanlarda huzur olmalı dedi. Sonra kara sapanı tutup atları hareket ettirdi ve ince bir sesle yine ilahi söylemeye başladı. O sırada mum hala yanıyor, sönmek bilmiyordu. Kahya olduğu yerde oturup kalmıştı. O sırada aşçı kadın muhtarı savdı. Kahya sonra yatağa uzandı. Üzerine sap arabası yıkılmış gibi ah çekip inlemeye başladı. Karısı kendisine yaklaşıp konuşmak istedi. Fakat o konuşmadı. Ağzından yalnızca şu kelimeler çıktı. O beni yendi. Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Karısı ona git dedi. Git. Onları serbest bırak. Belki günahın o kadar büyük değildir. Önceden çok şeyler yaptın. Şimdi korkuyorsun değil mi?
Ben mahvoldum artık. O beni yendi. Beni yendi. Beni yendi diye hep aynı şeyi tekrar edip duruyordu.
Gidip de köylüleri serbest bıraksan daha iyi edersin. Haydi kalk. Ben atını eğerlemeleri için emir veriyorum. Kahya'nın karısı tarlaya gidip köylüleri serbest bırakması hususunda Kahya'yı kandırmıştı. Köylüler atı getirdiler, Kahya ata binip tarlaya gitmek üzere yola koyuldu. Köyün içine yaklaşınca bir kadın ona köyün giriş kapısını açtı. Ahali Kahya'yı görünce çil yavrusu gibi dağıldı. Kimi avluya, kimi duvarın arkasına, kimi bahçeye saklandı. Kahya köyün meydanından geçip diğer uçtaki çıkış kapısına vardı. Kapı kapalıydı. At üzerindeyken onu açamazdı. Birilerini çağırdı fakat kapıyı açmak için kimse gelmedi. Bunun üzerine kendisi attan inip kapıyı açtı. Sonra tekrar ata binmek istedi. Bir ayağını üzengiye koyup atın üzerine atlayacağı sırada at bir domuzdan ürküp çite doğru geriledi. Kahya şişman olduğu için eğere oturamayıp çitteki uzun ve sivri bir kazığa çarparak karnı yarıldı ve yere düştü. Köylüler tarladan köye dönerken atlar köy kapısından ürküp içeri girmek istemediler. Bunun üzerine köylüler kapıya doğru bakınca Kahya'nın elleri açık, gözleri donuk bir vaziyette yerde yattığını gördüler. Bağırsakları dışarı fırlamış, kanları pıhtılaşmış, kanını toprak bile kabul etmemişti. Köylüler korkudan köye arka yoldan girdiler. Yalnız Piotr atından inip Kahya'nın yanına yaklaştı. O zaman ölmüş olduğunu anladı. Eğilip gözlerini kapadı, oğlunun yardımıyla ölüyü arabasına koydu ve doğruca beyin evine götürdü. Bey, Kahya'nın yaptıklarını öğrenince her yıl bir miktar vergi vermeleri şartıyla köylüleri azat etmeye karar verdi. Böylece köylüler Allah'ın kudretinin kötülükte değil, iyilikte bulunduğunu anladılar.
İlyas.
Zamanın birinde Urfa ilinde İlyas adında bir başkır vardı. Babası ona fazla bir miras bırakmamış, onu evlendirdikten bir yıl sonra ölmüştü. İlyas o sıralarda 7 kısrağa, 2 ineğe, 20 koyuna sahipti. İşten anlayan bir adam olduğu için yavaş yavaş servetini çoğalttı. İlyas sabahtan akşama kadar karısıyla birlikte çalışır, herkesten erken kalkar, geç yatardı. Bu yüzden her yıl biraz daha zenginleşirdi. İlyas bu şekilde 35 yıl çalışarak büyük bir servet sahibi oldu. Bu zaman içerisinde İlyas'ın 200 atı, 155 boynuzlu hayvanı, 1200 koyunu olmuştu. Çobanlar sürülerini otlatır, hizmetçi kadınlar kısrak ve koyunları sağar, bundan kımız, yağ, peynir yaparlardı. Ev bolluk içinde yüzüyordu. Herkes ona imrenerek bakıyor, şu İlyas ne şanslı adam, her şeye sahip, ölüm bile ona vız gelir diyorlardı. İlyas'ın birçok büyük adamla tanışıklığı vardı. Ona dünyanın dört bir bucağından misafir gelirdi. İlyas herkesi kabul eder, yedirip içirirdi. Misafirlerine kımız, çay, şerbet, koyun eti ikram ederdi. Konuklar gelir gelmez hemen bir iki koyun, eğer gelenler çoksa bir kısrak kestirirdi. İlyas'ın iki oğlu bir kızı vardı. Oğullarını ve kızını evlendirmişti. Fakir olduğu zamanlarda oğulları İlyas'la beraber çalışır, koyunları güderlerdi. Fakat zenginleyince işi eğlenceye döktüler. Hatta birisi içkiye dadanmıştı. Büyük oğlu bir kavgada öldü. Küçüğün dik kafalı bir karısı vardı. İlyas söz dinletemediği için onları ayırıp bir ev verdi. Böylece serveti bir miktar azalmıştı. Çok geçmeden koyunları bir hastalığa yakalanıp birçoğu öldü. Sonra sene kurak geçti, ot yetişmedi, kıtlık oldu. Bu yüzden kışın birçok hayvanı daha öldü. Ekinlerinin büyük bir kısmını kırgızlar çalıp götürdü. Böylece İlyas'ın serveti azaldıkça azaldı. İşleri gittikçe kötüye gitti. Bunların neticesinde İlyas güçten düşmüş, tamamen çökmüştü. O ihtiyar yaşında kürklerini, halılarını, arabalarını, eğerlerini, son hayvanına varana kadar nesi var nesi yoksa her şeyini satmaya mecbur kaldı. Tam manasıyla züğürt bir adam olmuştu. Her şey o kadar çabuk elden çıkmıştı ki kendisi bile farkında olamamıştı. Artık kendi giydiği elbise, kürk şapka, ayakkabı ve ihtiyar karısı Şam Şemai'den başka hiçbir şeyi yoktu. Kendisinden ayrılmış olan oğlu uzak bir diyara gitmiş, kızı da ölmüştü. Onlara yardım edecek kimseleri kalmamıştı. Karısıyla birlikte hizmetçilik yapmaktan başka çareleri yoktu. Komşuları Muhammed Şah onlara acıdı. Muhammed Şah ne zengin ne de fakirdi. Namusuyla yaşayan iyi bir adamdı. İlyas'ın eski misafirperverliğini hatırlayıp ona yardım elini uzattı. Ona, "İlyas, karını da alıp bize gel. Yazın elinden geldiği kadar bahçede çalışır, kışın da hayvanlara bakarsın. Şam Şemagi de kısrakları sağar, sütünden de bizlere kımız yapar. Ben sizlere bakar, yedirir, içiririm. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana söyleyin yeter," dedi. İlyas komşusuna teşekkür ederek karısı ile gelip Muhammed Şah'ın evinde hizmetçi oldu. Bu onlara önceleri zor geldiyse de zamanla buna alıştılar. Ellerinden geldiği kadar çalışıp çabalayarak yaşamaya başladılar. Muhammed Şah onları yanına almakla çok iyi etmişti. Çünkü İlyas ve karısı vaktiyle gün görmüş insanlar olduğu için işin püf noktalarını ve usullerini biliyor, tembellik etmiyor, olanca güçleriyle çalışıyorlardı. Muhammed Şah böyle gün görmüş ve zengin insanların bu hale düşmesine çok üzülüyordu. Bir gün Muhammed Şah'a uzak bir yerden akrabaları gelip misafir oldular. Köyün hocası da geldi. Muhammed Şah İlyas'a bir koyun tutup kesmesini emretti. İlyas koyunu yüzüp pişirdi ve misafirlere getirdi. Misafirler koyunu yediler, çay içtiler, sonra da kımıza başladılar. Misafirlerle ev sahibinin yumuşak minderler ve halılar üzerine oturup taslarla kımız içip sohbet ettikleri bir sırada İlyas kapının önünden geçti. Muhammed Şah onu görür görmez misafirlere işaret edip "Kapının önünden geçen şu ihtiyarı gördünüz mü?" dedi. Misafirlerden biri, "Gördüm. Fakat bunda dikkat çekecek ne var?" dedi. "Şu var ki bu adam bizim buranın en zengin adamıydı. Adı İlyas. Belki duymuşsunuzdur. Duymaz olur muyum hiç? Kendisini görmemiştim ama şöhreti çok uzaklara ulaşmıştı. Hiçbir şey kalmadı. Benim yanımda çalışıyor. Karısı da bizim kısrakları sağıyor. Misafirler hayretle cık cık deyip başını salladı. Ya işte saadet bir tekerlek gibi döner. Dönerken de kimini yukarı çıkarır, kimini aşağı indirir. İhtiyar çok azap çekiyor olmalı. Bilmiyorum, gördüğüme göre rahatça, sessizce işine bakıyor. Misafir sordu. Onunla konuşabilir miyiz? Bize biraz hayatından bahsetsin. Ev sahibi hay hay diyerek çadırın arkasına doğru seslendi. Babay, buraya gel, karınla birlikte kımız iç. İlyas karısıyla birlikte içeri girdi. Ev sahibini ve misafirleri selamladı. Dua edip kapının yanına diz çöktü. Karısı da perdenin arkasına geçip ev sahibinin hanımının yanına oturdu. İlyas'a bir tas kımız verdiler. İlyas tekrar onları selamladı. Biraz kımız içtikten sonra tası yere koydu. Misafir ona dedi ki, ''Nasıl dede, bize bakıp eski yaşantını özlüyor musun? Canın sıkılıyor mu? Eskiden mutluydun, şimdi ise sıkıntı çekiyorsun.'' İlyas gülümseyerek cevap verdi. Sana saadetin ve sıkıntının gerçekte ne olduğunu anlatsam hayret edersin. Bunu karıma sor da ondan dinle. O kadındır. Kalbinde ne varsa dilinde de o vardır. Bu mesele hakkında tüm hakikati o sana söyler. Misafir perdeye doğru döndü. Nine, eski saadet ve şimdiki sıkıntı hususunda ne dersin? Şam Şemagi perdenin arkasından cevap verdi. Şunu derim ki, kocamla 50 yıldır saadeti aradık ama bulamadık. Son 2 yıldır hizmetçilik yapıyoruz, elimizde avucumuzda hiçbir şey yok. Meğer gerçek saadet buymuş, artık hiçbir şey istemiyoruz. Misafirler ihtiyar kadının söylediklerine hayret ettiler. Ev sahibi bile şaşırdı. İhtiyar kadının o andaki durumunu görmek için kalkıp perdeyi açtı. İhtiyar kadının elleri göğsünün üzerindeydi. Gülümseyerek kocasına baktı, kocası da ona gülümsedi. Sonra biraz önce söylediklerini tekrarladı. Gerçeği söylüyorum, şaka etmiyorum. Yarım asır boyunca saadeti aradık. Zengin iken onu bulamadık. Şimdi hiçbir şeyimiz kalmadı, hizmetçi olduk. Fakat öyle bir saadete eriştik ki bundan daha iyisini istemiyoruz. Peki şimdiki saadetiniz ne biçim bir saadet? Ne biçim mi? Anlatayım. Zengin olduğumuz zamanlarda bir saat bile rahat yüzü görmüyorduk. Ne oturup sohbet edebilir, ne öte dünyayı düşünebilir, ne de dua edebilirdik. İşimiz başımızdan aşkındı. Misafirler gelince bir sürü iş çıkar, onları nasıl ağırlayacağımızı bilemezdik. Bizi ayıplamasınlar diye ne ikram edeceğimizi kara kara düşünürdük. Misafirler gidince de hizmetçi derdi başlardı. Onlar fazla yemek, az çalışmak ister. Biz de mal mülkümüzün eksilmemesini isterdik. Böylece günaha girerdik. Bir taraftan da kurt tayları, danaları kapmasın, ekinlere hırsız girmesin diye uğraşır dururduk. Koyunlar kuzuları ezecek diye gözümüze uyku girmezdi. Biraz rahatlar gibi olunca da kışlık yem derdine düşerdik. Bütün bunlar yetmezmiş gibi aramızda geçimsizlik vardı. O şöyle yapılacak der, ben böyle yapılacak derdim. Al sana bir günah daha. İşte bu şekilde boş işlerle uğraşıp durduk. Günahtan günaha girdik. Saadet yüzü görmedik. Ya şimdi? Şimdi sabah kalkınca güzel güzel konuşuyor, dostça sohbet ediyoruz. Kavga edecek, merak edecek bir şeyimiz yok. Bütün işimiz ev sahibine hizmet etmek. Elimizden geldiği kadar çalışıyor, ev sahibimiz kaybetmesin diye gayret ediyoruz. Bunu isteyerek yapıyoruz. İşten dönünce yemeğimizi hazır buluyoruz. Öğle ve akşam yemeği var, kımız var, gocuk var, kürk var. Konuşmak için, öte dünyayı düşünmek için, dua etmek için bol bol vakit var. Daha ne olsun? 50 yıldır saadet arayıp durduk ama ancak şimdi bulduk. Misafirler güldüler. İlyas dedi ki, gülmeyin kardeşler. Bunlar öylesine söylenen laflar değil, şaka değil, insan hayatı. Eskiden karım da ben de aptalmışız. Sen servetimizi kaybettik diye ağlayıp duruyorduk. Şimdi Allah bize hakikatin ne olduğunu gösterdi. Biz bunları size gülüp eğlenesiniz diye değil, iyiliğiniz için söylüyoruz. O sırada hoca söze karıştı ve ''Bu söz haktır, hak sözdür. İlyas hakikati söylüyor. Bunun Kur'an'da da yeri var.'' dedi. Bunun üzerine misafirler gülmeyi bırakıp derin düşüncelere daldılar. İki ihtiyar. Kadın ona şöyle söyledi. ''Efendim, gördüğüme göre sen bir peygambersin.'' Atalarımız bu dağda ibadet ediyordu, sizse ibadet edilecek yer Kudüs'tedir diyorsunuz. İsa ona şöyle dedi, kadın şuna inan ki öyle bir zaman gelecek, ne bu dağda ne de Kudüs'te ibadet edeceksiniz. Siz bilmediğiniz bir şeye ibadet ediyorsunuz, bizse bildiğimiz bir şeye ibadet ediyoruz. Bil ki kurtuluş hakikati görüp hidayete erenlerindir. Allah'a gerçekten ibadet edenlere ruhen ve hakikaten ibadet edilecek zaman mutlaka gelecektir ve artık gelmiştir. Çünkü Allah kendisine bu şekilde ibadet edenleri sever. 1. İki ihtiyar Kudüs'e haca gitmeye niyet etmişlerdi. Biri Efim Tarası Şevelev adında zengin bir köylüydü, diğeri Elisev Bodrov adında fakir bir adamdı. Efim ağırbaşlı bir insandı, rakı içmez, tütün kullanmaz, enfiye çekmezdi. Ömrü boyunca ağzından bir tek kötü söz çıkmamıştı. Ciddi ve sert bir adamdı. İki kere köye muhtar olmuş, bu işi yüzünün akıyla tamamlamıştı. Kalabalık bir aileye sahipti. İki oğlu, bir torunu vardı, üçü de evliydi, hepsi bir arada oturuyorlardı. Efim bünyesi güçlü bir adamdı, dimdik yürürdü. Ta 70 yaşında saçı sakalı ağarmaya başlamıştı. Elise orta halli bir adamdı. Eskiden doğramacılık yapardı. İhtiyarlayınca evde oturup arıcılık yapmaya başladı. Oğlunun biri avcıydı, diğer oğlu evde oturur ufak tefek işlerle uğraşırdı. Elise iyi kalpli, şen şakrak bir adamdı. Rakı da içer, enfiye de çeker, türkü de söylemeyi çok severdi. Fakat uysal bir yapıya sahipti. Evdekilerle ve komşularıyla iyi geçinirdi. Orta boylu, esmer tenli, kıvırcık sakallıydı. Tıpkı adını taşıdığı peygamber Elisey gibi kafası caz cavlaktı. İki ihtiyar çoktandır hacca gitmeye niyet etmiş, beraber gitmeye kararlaştırmışlardı ama Efim'in bir türlü vakti olmuyor, işi bitmiyordu. İşinin biri bitiyor, biri başlıyordu. Kah torununu evlendirir, kah küçük oğlunun askerden dönmesini bekler, mutlaka yapacak bir şeyler bulurdu. Son zamanlarda yeni bir ev yaptırmayı kafasına koymuştu. İki ihtiyar bir yortu günü bir araya gelip kirişler üzerine oturup konuşmaya başladılar. Elisey, dedi, din borcumuzu ne zaman ödeyeceğiz? Efim yüzünü ekşiterek, biraz daha beklemek lazım dedi. Bu yıl benim için zorlu bir yıl oldu. Bir ev yaptırayım dedim. Yaklaşık olarak 100 rubleye çıkar diye hesaplamıştım. Oysa ki daha şimdiden 300 ruble gitti. Fakat ev hala bitmedi. Görünen o ki hac işi yaza kalacak. Allah kısmet ederse yazın gideriz. Elisey, bana kalırsa bu işi ertelemekte bir yere varamayız. Hemen gitmeliyiz. İlkbahardayız, tam zamanı dedi. Canım tamam. Tam zamanı ama bu işleri yüzüstü nasıl bırakayım? Sanki senden başka adam mı yok? Oğlum bitirsin. Hangisi yapacak? Büyük oğlumdan hayır çıkmaz, sürekli içiyor. Komşu, bizler bir gün öleceğiz. Onlar hayatta kalacak. Oğlunun da bu işleri öğrenmesi gerek. Doğru, doğru ama yine de iş bitsin, gözüm arkada kalsın istemiyorum. Ah sevgili dostum. İnsan hiçbir zaman tüm işlerini bitiremez. Mesela kadınlar bizim evde birkaç gündür çamaşır yıkıyor, temizlik yapıyorlar, bayram hazırlığı. Şu yapılmalı, bu yapılmalı diyorlar ama iş bitmiyor ki. Büyük gelin akıllı kadındır. Onlara dedi ki, iyi ki bayram bizim işleri bitirmemizi beklemeden geliyor. Yoksa ne kadar çalışırsak çalışalım işlerin biteceği yok. Efim düşünmeye başladı. Şu ev için dünyanın parasını harcadım. Hem boş elle yola çıkılmaz ki. 100 ruble de az para değil. Elise'ye güldü. Günaha girme komşu. Senin varlığın benimkinden 10 kat fazladır. Yine de kalkmış paranın lafını ediyorsun. Sen şimdi ne zaman yola çıkacağımızı söyle. Benim de param yok ama bulup buluşturacağım. Efim gülümsedi. Hele bak, zenginlik taslıyor. Peki nereden alacaksın? Bir kısmını evden alırım. Yetmezse komşuya 9-10 tane arı kovanı satarım. Zaten ne zamandan beri yalvarıp duruyor. Doğru kovanların çok iyi. Bence satma. Sonra pişman olursun.
Pişman mı olurum? Olmam dostum. Hayatta günahlarımdan başka hiçbir şeye pişman olmadım. Bana göre insanın maneviyatından daha değerli hiçbir şey yoktur.
Doğru ama evinin düzeni bozulursa bu pek de iyi olmaz.
Peki ruhumuzun düzeni bozulursa bu daha kötü değil mi?
Madem ki niyet ettik, gidelim artık. Artık gitmeliyiz.
2.
Elisey arkadaşını kandırmayı başarmıştı. Efim o gün düşündü taşındı. Ertesi sabah Elisey'in yanına giderek gidelim dedi.
Doğru söylüyorsun. Hayatımız da ölümümüz de Allah'ın elinde. Elimiz ayağımız tutarken gitmeli.
İhtiyarlar bir haftada hazırlandılar. Efim'in hazır parası vardı. Yol için yanına 100 ruble aldı. 200 ruble de karısına bıraktı. Elisey de hazırlıklarını tamamladı. Komşusuna 10 ana 10 oğul arı sattı. Bunun karşılığında 70 ruble aldı. Geri kalan 30 rubleyi de evden tamamladı. Karısı bir köşeye biriktirdiği kefen parasını, gelini de kendi paralarını verdi. Efim bütün işlerini büyük oğluna bırakıp ona nereden ne kadar ot biçeceğini, gübreyi nereye dökeceğini, evi nasıl tamamlayacağını ve üstünü nasıl örteceğini söyledi. Her şeyi bir bir tembihledi. Elise ise karısına sadece satılan arıları komşuya vermesini söyledi. Ev işleri hususunda hiçbir şey söylemedi. Neyin nasıl yapılması gerektiğini işin kendisi gösterir. Neyi nasıl doğru buluyorsanız öyle yapın dedi. Evdeki kadınlar yol için ekmek yaptılar, torbalar diktiler, ayak sargıları kestiler. Böylece yol hazırlığı tamamlanmış oldu. İhtiyarlar yeni ayakkabılar giyip yanlarına da yedek çarıklar alarak yola çıktılar. Evde kalanlar köyün bitimine kadar onlarla beraber gidip onları uğurladılar. Onlarla helalleştikten sonra ihtiyarlar yola koyuldular. Elisey sevinç içinde yola çıktı. Köyden çıkar çıkmaz tüm işlerini unutmuştu. Yalnızca inşallah yolda birisine kötü söz söylemem, arkadaşımla iyi geçinirim, sağlıcakla gidip gelirim diye düşünüyordu. Yolculuk esnasında ya bir dua mırıldanıyor ya bildiği kutsal metinleri içinden tekrarlıyordu. Birisiyle karşılaşınca veya geceleyeceği bir yere vardığı zaman insanlara karşı yumuşak davranmaya, Allah'ın rızasına uygun bir dille konuşmaya büyük çaba sarf ediyordu. Yolda yürürken içi içine sığmıyordu. Yalnız enfiyeyi bırakmak istediği için tabakasını yanına almamıştı. Bu yüzden bazen canı sıkılıyordu. Fakat bu durum çok sürmedi. Yolda karşılaştığı birisi ona enfiye verdi. Bu sebeple arkadaşını günaha sokmamak, kokusu onun üzerine sinmesin diye hep arkada kalıyordu. Efim de yolda iyi yürüyor, sağlam adım atıyor, hiçbir kötü harekette bulunmuyor, yersiz konuşmuyordu. Fakat içi rahat değildi. Ev kaygısı bir türlü aklından çıkmıyor, sürekli evde ne olup bittiğini düşünüyordu. Acaba oğluna tembih etmeyi unuttuğu bir şey kalmış mıydı? Oğlu tembihlediği gibi hareket ediyor muydu? İşte bu gibi sorularla meşguldü kafası. Yolda insanların patates ektiğini yahut gübre taşıdığını görünce acaba oğlum bu işleri söylediğim gibi yapıyor mu diye düşünüyordu. Hatta geri dönmek bile içinden geçiyordu. Geri dönerse her şeyi ona tarif eder, kendi eliyle yapardı. 3. İki ihtiyar 5 haftadır yürüyorlardı. Bu süre içinde evden getirdikleri çarıklar eskimiş, yenilerini giymişlerdi. Bir müddet sonra Ukrayna'ya ulaştılar. Evden çıktıklarından beri uğradıkları her yerde yiyecek ve yatacak için para vermişlerdi. Fakat Ukrayna'da halk onları misafir etmek için adeta birbirleriyle yarış etmişti. İhtiyarları konuk etmişler, karınlarını doyurmuşlar, torbalarına yolluk ekmek koymuşlardı. Üstelik bunların karşılığında para da almamışlardı. Böylece iki ihtiyar 700 verste yakın bir yol gittiler. Bir şehirden geçip kıtlık içinde kıvranan bir yere vardılar. Oranın halkı onlara yatacak yer gösteriyor, para da almıyordu. Fakat yiyecek vermiyorlardı. İhtiyarlar çoğu zaman parayla bile ekmek bulamıyorlardı. İnsanlar geçen yıl hiçbir şey olmadı diye yakınıyordu onlara. Kıtlık yüzünden zenginler bile batmış, varını yoğunu elden çıkarmışlardı.
Yoksullar da ya göç ediyor, avare avare dolaşıyor ya da kıt kanaat geçiniyor, kışın kepek ve solucan otu yiyorlardı. Bir gün iki ihtiyar konaklayacak bir yere vardılar. Yanlarında 5 okka ekmekleri vardı. Geceyi orada geçirdiler. Sonra sıcağı kalmadan biraz yol alalım diye düşünüp tan yeri ağarırken yola çıktılar. 10 verst gittiler, bir dere kenarına varıp oturdular. Dereden bir bardak su alıp ekmeklerini ıslatıp yediler. Sonra çarıklarını çıkarıp oturup dinlendiler. O sırada Elisey enfiyesini çıkardı, Efim kafasını sallayarak ona ''Niye şu zıkkımı bırakmıyorsun?'' dedi. Elisey ellerini açıp ''Ne yapayım, şeytana uymaktan kendimi alamıyorum.'' dedi. Daha sonra kalkıp beraberce yola koyuldular. 10 verst daha gidince büyük bir köye vardılar. Köyün bir ucundan girip öbür ucundan çıktılar. Güneş ortalığı yakıp kavuruyordu. Elisey yorulmuştu. Dinlenmek, su içmek istiyor ama Efim bıkıp usanmadan yürümeye devam ediyordu. Elisey onu takip etmekte hayli güçlük çekiyordu. Susadım dedi. Susadınsa iç canım, ben içmeyeceğim. Elisey durup sen beni bekleme, ben çarçabuk şu eve gider, su içer ve sana yetiştiririm dedi. Efim peki dedi, tek başına yoluna devam etti. Elisey ise eve doğru yöneldi, ev küçücüktü. Alt kısmı kara, üst kısmı beyaz kille sıvalıydı. Fakat kil sıva yer yer dökülmüştü. Çoktan beri badana yüzü görmediği belliydi. Çatısı da bir tarafından açılmıştı. Eve bir avludan giriliyordu. Elisey avluya girip etrafa baktı. Evin önündeki toprak sedir üzerinde sakalsız, zayıf gömleğini Ukrayna usulü donunun içine sokmuş bir adam yatıyordu. Adam serinlikte yatmış olmalıydı. Fakat şimdi güneş tam tepesine vuruyordu. Adam yatıyor ama uyumuyordu. Elisey ona seslenip su istedi. Fakat adam hiçbir cevap vermedi. Elisey ya hasta ya da kaba bir adam bu diye düşündü kendi kendine. Kapıya yaklaşınca içeride bir çocuğun ağladığını işitti. Kapının mandalını tıklattı. Hey ev sahipleri dedi. Ses veren olmadı. Kapıyı değneğiyle tekrar çaldı. Hey dindaşlar dedi. Ses seda yok. Hey Allah'ın kulları dedi. Yine karşılık veren olmadı. Tam çekip gitmek üzereyken birden kulağına kapının ardından bir inilti geldi. Bu insanların başına bir iş gelmiş olmasın, hele girip bir bakayım diye düşündü. 4. Elisey kapının tokmağını çevirdi. Kapı kilitli değildi. Kapıyı eliyle itip sofaya girince evin kapısının açık olduğunu gördü. Sağ tarafta bir peç, karşısında bir köşe, köşede ikona, yerinde bir masa, masanın arkasında da bir sedir vardı. Sedirin üstünde başı açık ihtiyar bir nene oturuyordu. Sırtında yalnızca bir gömlek vardı. Başını masaya dayamıştı. Yanındaysa bal mumu gibi sarı, karnı şiş bir çocuk vardı. Nineyi yeninden tutarak çekiştiriyor, avazı çıktığı kadar bağırıyor, belli ki bir şeyler istiyordu. Elisey eve girdi, odada pis bir koku vardı. Peçin arkasında yerde bir kadın yüzü koyun yatmış, hiçbir yere bakmıyor, yalnızca hırlıyordu. Bacağını bir uzatıp bir çekiyor, bir o yana bir bu yana dönüyordu. Koku ondan geliyordu, herhalde altına pislemişti ve temizleyecek kimse de yoktu. İhtiyar kadın kafasını kaldırdığında Elisey'i gördü ve ''Ne istiyorsun be adam? Sana verebilecek hiçbir şeyimiz yok.'' dedi. Elisey kadının konuştuğunu görünce ona doğru ilerleyerek ''Ben bir din kardeşinizim, su istemeye gelmiştim.'' dedi. ''Kim verecek şimdi sana suyu? Git kendin iç.'' Bu cevap üzerine Elisey ''Peki evde şu kadını temizleyecek, eli ayağı tutan hiç kimse yok mu?'' deyince kadın ''Kimsecikler yok işte. Adam avluda ölüyor, biz de burada.'' Yabancı birisini gördüğü için küçük çocuk susmuştu. Fakat ninesinin konuştuğunu görünce onu yeninden tekrar tutarak ''Ekmek nine, ekmek!'' diye ağlamaya başladı. Elisey ihtiyar kadına yine bir şeyler soracaktı ki o sırada dışarıdaki adam birdenbire içeri dalarak duvar boyunca yürümeye yeltendi. Sedire oturmak istiyordu fakat oraya kadar yürüyemeden eşiğin dibindeki köşeye yığılıp kaldı. Kalkmak için herhangi bir çaba göstermedi. Olduğu yerde konuşuyordu. Bir söz söyleyince durup soluklanıyor, ardından başka bir söz söylüyordu. Hastalık ve açlık başımıza musallat oldu dedi. Sonra başıyla çocuğu göstererek neredeyse açlıktan ölecek yavrucak dedi ve ağlamaya başladı. Elise'yi bohçasını omuzundan indirip yere koydu. Sonra sedirin üstüne kaldırıp açtı. Bohçadan ekmek ve bıçak çıkardı. Ekmekten bir dilim kesip adama uzattı. Fakat adam almadı. Onlara ver dercesine çocuk ve küçük kızı işaret etti. Elise'yi ekmeği çocuğa uzattığında çocuk ekmeğin üstüne atılarak küçük elleriyle tuttu ve ekmeği yumularak yemeye başladı. O sırada küçük kız da piçin arkasından çıkıp gözlerini ekmeğe dikti. Elise bir dilim de ona verdi. Sonra bir dilim daha keserek ihtiyar kadına uzattı. İhtiyar kadın da ekmeği alıp çiğnemeye başladı. Bir de su getirsen, susuzluktan öldük. Dün müydü, bugün müydü tam olarak hatırlamıyorum. Suya gitmek istemiştim ama yere düştüm ve kalkamadım. Kova da orada kaldı. İnşallah biri alıp gitmemiştir. Bunun üzerine Elise'yi pınarlarının yerini sordu. İhtiyar kadın da tarif etti. Elise'yi oraya gittiğinde kovayı buldu ve su doldurup oradakilere getirdi. Çocuklar suyu içtikten sonra ekmek yemeye devam ettiler. İhtiyar kadın da onlarla beraber yedi ama adam içinin almadığını söyleyerek yemek istemedi. Sedirde yatan kadınsa bir türlü kendine gelip doğrulamıyor, oraya buraya dönüp duruyordu. Elisey köy dükkanlarına gidip bulgur, tuz, yağ aldı, çorba ve lapa pişirerek onları doyurdu. Sonra baltayı bulup odun keserek sobayı yaktı. Bütün bunları yaparken kız da ona yardım ediyordu. 5. Adam ve ihtiyar kadın yemekten biraz yediler. Küçük çocuk ve kız savanı bile yaladılar. Sonra da birbirlerine sarılıp yattılar. Adam ve ihtiyar kadın başlarına gelenleri bir bir anlatmaya başladılar. Biz eskiden de yoksul insanlardık. Fakat bu yıl ötekilerden daha kötüydü. Hiç ürün alamadık. Güz başlarında başladık hazırdan yemeye. Elimizde ne varsa yedik bitirdik. Daha sonra komşulardan ve yardımsever insanlardan ekmek istemeye başladık. İlk başta seve seve vermelerine rağmen sonraları vermez oldular. Yokluğun gözü kör olsun. Dilenmekten de utanıyorduk. Üstelik herkese para, un, ekmek borçluyuz. Sonra adam konuşmaya başladı. Çalışmak istedim dedi. Fakat iş yok. Herkes boğaz tokluğuna çalışmak için birbirleriyle yarışıyor. Bir gün çalışıyor, iki gün boşta geziyorsun. Hal böyle olunca dilenmekten başka çaremiz kalmadı. İhtiyar nine küçük kızla birlikte köy dışına dilenmeye gitti. Fakat kimsede ekmek olmadığı için dilenmekle de bir şey elde edemedik. Harmana kadar bu şekilde kıt kanaat geçinebileceğimizi düşündük. Fakat ilkbahardan sonra hiç kimse bir şey vermez oldu. Sonra da hastalık yapıştı yakamıza. Böylece işler büsbütün sarpa sardı. Önceleri bir gün yiyor, iki gün aç duruyorduk. Sonraları ot yemeye başladık. Ottan mı yoksa başka bir şeyden mi tam olarak bilmiyorum. Kadın hastalığa yakalanıp yatağa düştü. Bende güç kalmadı. Hiçbir şey yemediğimiz için de kendimizi toparlayamadık. Daha sonra ihtiyar kadın konuşmaya başladı. Ortalıkta koşuşturup duran bir tek bendim. Fakat yiyecek olmadığı için bitkin düştüm. Bir deri bir kemik kaldım. Küçük kız da bir hayli zayıfladı. Sonra bir takım korkulara kapıldı. Onu komşuların yanına yollamak istedik ama gitmedi. Evde bir köşeye büzülüp oturuyor, gitmek istemiyordu. Geçen gün komşu kadın gelip aç ve hasta olduğumuzu gördü de yüzünü çevirip gitti. Onun kocası da başka yere gitmiş. O da çocuklarına bakacak halde değil. Böylece biz de yatıp ölümü beklemeye başladık. Elise'yi kendisine anlatılanları dinleyip o gün arkadaşına yetişmekten vazgeçerek geceyi orada geçirdi. Ertesi sabah Elise'yi erkenden kalkıp sanki ev sahibiymiş gibi ev işlerine girişti. İhtiyar kadınla beraber hamur yoğurdu, sobayı yaktı. Evde hiçbir şey yoktu. Ne bir ev eşyası ne de bir yiyecek. Elise'yi ev için gerekli şeylerin bir kısmını satın aldı. Bir kısmını komşulardan temin etti. Diğer bir kısmını da kendi yaptı. Böylece Orada bir gün, iki gün derken tam üç gün kaldı. Bu arada küçük çocuk ayağa kalkmış, sedire tutunarak dolaşıyor. Dede, dedeciğim diyerek Elise'nin yanından hiç ayrılmıyordu. İhtiyar kadın da ayağa kalkmıştı. Adam da duvara tutuna tutuna yürümeye başlamıştı. Yalnızca gelin yataktaydı ama üçüncü gün o da kendine geldi. Bunun üzerine Elise kendi kendine, bu kadar kalmak hesapta yoktu ama artık yola çıkmalıyım diye düşündü. 6. Dördüncü gün oruç bayramıydı. Elise kendi kendine oldu olacak, orucumu da bu zavallı insanlar arasında açayım. Onlara bayram için öteberi alıp akşam da yola çıkarım diye düşündü.